Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun 29 Aralık 2020 tarihli yazısı. AİHM'in çelişkileri karşısında Türk yargısının duruşu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2021'i demokratik ve ekonomik reformlar yılı ilan etmesi, AB ile pozitif gündem oluşturma niyetini açıklaması, hazır kıta bekleyen belirli çevreleri hareketlendiriverdi. Reform iradesini, ana ekseninden ziyade çeşitli isimlerin devam eden hukuki süreçlerine indirgeyen bu zinde merkezler, algı yönetiminin altyapısını da kurgulayıverdiler. Yapacaklarınız ancak Demirtaş ve Kavala dosyaları bizim beklediğimiz gibi sonuçlanırsa değerlidir. Aksi takdirde karşılığı yoktur demekle kalmadılar, bu dayatmalarına uluslararası taraflar da bulduklarını ileri sürdüler. Gelin şimdi şu genel bilgilere ve suçlamaların kapsamına bir bakalım. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, nitelikli kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma. Konu ne? 6-8 Ekim olayları olarak bilinen bölgesel etnik temelli kalkışmaya çağrı ve ardından yaşanan kanlı hadiseler. Peki güncel manada sorun nereye evrilmekte? Tabii ki AİHM'in son kararına ve çelişkili yaklaşımına. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki, HDP'nin S. Demirtaş'ın halkı sokağa çıkmaya çağırması, Türkiye'nin güneydoğusunda zor bir durum yaratmış ve bir dizi aşırı şiddet vakası meydana gelmiştir. Lakin aynı AİHM, şiddeti kabul ettikten sonra sorunlu bir yorumla bu çağrıların siyasi söylem sınırları içinde kaldığını savunuyor. AİHM bir yandan yargılama öncesi tutuklamayı makul ve meşru bulurken, diğer yandan yakın tarihte verdiği kararında bu kez tutuklamada yetersiz gerekçe tezine sarılıyor. Bununla kalmıyor, içtihatlarını da göz ardı ediyor. Yani Demirtaş başvurusunu ele alırken başka bir dosyadan ceza aldığını, hakkında çok sayıda dava olduğunu ve bu davalarda çok yüksek miktarlarda cezalar istendiğini hesaba katmıyor. Özetle, AİHM kararı orada, terör örgütüyle iç içe geçen çağrı sonrası şiddet ve kanla sonuçlanan olaylarda burada durmakta. Demirtaş ise konumunu hukuka ve siyasete göre değil, teröre göre hizalamış görünmektedir. Türkiye Varlık Fonu. Ben kendilerine de tavsiye ediyorum. Özgüvenli biçimde kurumsal yapıyı, hedefleri ve neticelerini halka anlatmalarında fayda olduğunu söylüyorum. Türkiye Varlık Fonu, TVF, varlığa dayalı bir kalkınma fonu. Öyle ki bugün ayrı bir siyasi partiyle yol bulmaya çalışan eski bir bakan bile Malezya'daki fonun misafiri olarak bu tarz oluşumları incelemiş, hatta beğenmiş. TVF hali hazırda finansal hizmetler, enerji, ulaştırma, lojistik, madencilik, şans oyunları, teknoloji, telekomünikasyon, tarım, gıda, gayrimenkul sektöründen 23 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyünü yönetiyor. Kamuoyunun not vereceği kriterlerse 4 başlıkta toplanıyor. 1. Portföyünde bulunan varlıkların değerini artırabiliyor mu? 2. 2023 ve diğer uzun vadeli hedefler doğrultusunda cari açığı azaltacak yatırımlara destek oluyor mu? 3. Türkiye'nin uluslararası ekonomik hedefleri doğrultusunda ulusal şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkarmayı başarabiliyor mu? 4. Finansal piyasalarda derinliği artırıcı adımlar atabiliyor mu? Çok yakında TBMM'ye sunulacak rapor, TVF'nin öne sürüldüğü gibi borçlandığını mı yoksa kuruluş felsefesinin gereğini mi yaptığını ortaya çıkaracaktır. Bekleyip görelim.